Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hayırlı evet, akşamlar. Yine dolu dolu bir gündemle beraberiz hocam. İlk olarak müsaadenizle Türkiye'nin yeni yüzyılda, yeni döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretleriyle programımıza başlayalım istiyoruz. Bir geleneği bozmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine ilk yurt dışı ziyaretlerini Kıbrıs ve Azerbaycan'a yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Bu geleneğin temeli neye dayanıyor? Neden böylesine bir sıralama izleniyor? Bunun anlamı nedir? Buradan başlayalım. Sonrasında Kıbrıs ve Azerbaycan ziyaretlerinin ayrıntılarıyla devam edelim hocam.
Evet, Türkiye yüzyılı sloganıyla girilen bu seçimde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ikinci defa bu direkt halk yoluyla seçimde yeni dönemde başkanlığı kazandı ve öncekilerde olduğu gibi önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ardından direkt Bakü'ye geçti. Evet. Şimdi Türkiye'nin Kıbrıs politikası açısından bu işin önemine değinecek olursak, Kıbrıs adası adeta Doğu Akdeniz'de bir yüzen bir uçak gemisi gibidir. Evet. Mısır'a, Lübnan'a, Türkiye'ye, Libya'ya tam ortada bir noktada. Ve Doğu Akdeniz'de malumunuz hidrokarbon yataklarının bulunması ve o bölgede petrol ve doğalgaz olarak gerek Türkiye'nin gerek Avrupa'nın uzunca bir yıl ihtiyacını karşılayacak derecede büyük rezervlerin keşfedilmiş olması. Evet. Ve Türkiye'ye rağmen yapılan bir takım anlaşmalar oldu. Türkiye'nin Mısır'la olan ilişkilerinin gerginliğinden, İsrail'le ilişkilerinin bozulmasından fırsat bilen Yunanistan ve Rum kesimi böyle bir takım olduğu bildiğiyle anlaşmalar yapmıştı. Ardından Türkiye Libya'ya müdahale ederek adeta Avrupa'daki bazı karikatürlerde Erdoğan Doğu Akdeniz'in evet. üzerine elini koyuyor ve el koydu gibi karikatürler yapıldı Avrupa basınında. O halde Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek orada bölge ülkelerine, Avrupa Birliği'ne ve Batı dünyasına şu mesajı verdi. Kuzey Kıbrıs'ın defakto bir devlet olarak arkasında ben varım. Çünkü defakto devlet demek resmi olarak parlamentosu var, ordusu var, askeri var, nüfusu var, sınırlar var ama uluslararası düzeyde tanınmıyor. Yani Kıbrıs denince Avrupa Birliği'nde ve dünyada Rum kesimi
akla geliyor.
Akla geliyor. 1974'ten bu yana da sanki Türkiye tarafından işgal edilmiş bir bölge konumunda, dünya statüsünde. Türkiye işte burada Kıbrıs'ın yanında olduğunu önce bir Türk dünyasındaki o Türk İşbirliği Devletleri'nin teşkilatına, ardından da İslam ülkelerine yavaş yavaş Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olduğunu kabul ettirme çabasının bir görüntü. Yani bu dönemde biz Kıbrıs'ın yanındayız, Doğu Akdeniz politikamızdan bir adım geri atmadık mesajıdır. Bakü'ye arkasından gitmesinin mesajı da orada başta İran olmak üzere Zengezur koridorunun açılmasına çünkü en çok engel olan İran'dır. Ve dünyada yeni bir düzen kuruluyor. Kuşak yol projesiyle birlikte Pekin'den Londra'ya kadar eskiden deniz yolu üzerinden olan ticaretin artık bu hızlı tren ve karayolu üzerinden Avrasya'ya kaydığını, dünyanın yeni bir ticaret, yeni bir yüzyıl, yeni bir anlayışa girdiğini böyle birazcık fotoğrafı, büyük resmi görenler biliyorlar. Halbuki 19. ve 20. yüzyılda önce İngiltere, başta Süveyş Kanalı, Cebeli Tarık Boğazı, Malakka Boğazı, Panama Kanalı gibi uluslararası evet. su yollarını tutarak, önce İngiltere, sonra Amerika, bir de dünya üzerindeki bütün büyük limanların işletmesini tek elinde tutarak dünya ticareti adeta ellerindeydi. Yani dünyanın bir yerinden kalkan bir gemi başka bir yere giderken mutlaka onların kontrolündeki boğazlardan geçecek veyahut da limanlarına
uğrayacaktı.
Evet. İşte bu kuşak yol projesiyle Amerika'nın elinden böyle bir koz da gidiyor. Yani bir işte doların rezerv para olmaktan çıkması, işte bu kuşak yol projesi. Amerika dünyada eski önemini ve gücünü kaybederken yeni bir dünya kuruluyor. İşte bu yeni dünyanın tam da merkezinde Türk dünyası var. Yani Türkiye, Anadolu Yarımadası, Kafkaslar'da Azerbaycan, Türkistan, işte Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, hatta Doğu Türkistan'a kadar bu kuşak yol projesinin göbeğinde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan önce Lefkoşa'ya, Kıbrıs'a, arkasından Bakü'ye giderek bir taraftan Doğu Akdeniz'deki, diğer taraftan da kuşak yol projesindeki bütün gelişmeleri takip ettiğini ve dünyanın artık kalbinin buralarda attığını ve yeni dönemde de bizim birinci önceliğimizin buralar olduğu, evet, mesajını dosta düşmana verilen aslında bir nezaket ziyaretinden öte bir siyasi bir mesaj olarak algılanması, hı-hı, gerekiyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları veyahut da siyasi olarak bu think tank kuruluşundaki düşünce kuruluşlar da bunun böyle olduğunu gayet iyi biliyorlar. Evet.
Bu arada az önce siz de ifade ettiniz, Zengezur koridoruna İran'ın daha çok itiraz ettiğini ifade ettiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ziyaretlerden dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeye ifade ediyor. Ermenistan'dan ziyade İran'ın bu koridoru engellemeye çalıştığını söylüyor. Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek karayolu gerek demir yoluyla burada Türkiye, Azerbaycan, İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de Pekin-Londra hattı da açılmış olur diyor. Buna benzer bir açıklamada Ermenistan Dışişleri Bakanı'ndan geldi. Yani Ermenistan buna karşı değil, İran karşı diyor. Neden İran bu koridora karşı? Bunu birazdan açabilir misiniz
şöyle,
hocam?
İran şunu görüyor. Öyle ya da böyle kuşak yol projesi devreye sokuluyor. Kuzey hattı tehlikeye girdi. Rusya'nın, evet, Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya giden kol şu anda akamete uğradı. Dolayısıyla orta yol dediğimiz, evet, Anadolu üzerinden geçen yolun da kuzey aksı Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan aksı var. Bir de güney aksı İran. İşte İran'ın buradaki politikası Zengezur koridorunun açılmasını bir şekilde engelleyerek, bir takım siyasi blokajlar koyarak o orta yol dediğimiz Pekin'den Londra'ya kadar giden kuşak yol projesinin tamamen kendi ülkesinden, yani İran üzerinden, hı hı, Anadolu'ya geçmesini, dolayısıyla bizim Türk dünyasıyla, Kafkasya'yla olan bağımızı İran üzerinden transit geçiş yaparak kozların İran'ın elinde olmasını, evet, istiyor. Yani Zengezur koridoru bu İran geçişine bir kuzey alternatif teşkil ettiği için, yani kısaca hani bir amiyane tabirle bir kadının kendi üzerine kuma gelmesini engellemeye çalışır ya, evet, İran'da bu tekelinin Zengezur koridoruyla birlikte kırılmasını istemiyor. Yani kozlar elimde olsun diyor. Yoksa Zengezur koridoru açılmasa da bu kuşak yol projesi bir şekilde işlerini kazanacak ama İran burada ana merkez olacak. Burada her şey iktisadi olarak, askeri olarak, siyasi olarak kozların kendi elinde olma mücadelesi yapıyor. Türkiye ise hem Kafkasya'yla hem de Türkistan'daki dost kardeş ülkelerle olan bağının, karayolu ve demiryolu bağının İran üzerinden olması ve adeta iplerinin İran'ın elinde olması, kozların İran'ın elinde olmasını istemediği için bu koridorun açılmasını ısrar ediyoruz. Yani bu geleceğe yönelik bir projedir. Yani 3 evet, yıllık, 5 yıllık değil.
Uzun vadeli, uzun soluklu
bir işim. Projedir bu.
Evet hocam, devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceğine dair bir haber yer aldı uluslararası ajanslarda. Bu haberin kaynağı da Putin'in danışmanlarından Yuri Ushakov. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in Türkiye'ye gelme konusunda sözleştiklerini ifade ediyor. Bir taraftan da Putin için daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yakalanması konusunda bir karar çıkmıştı. Türkiye'de bir NATO ülkesi Türkiye'yi ziyaret edecek, bir sıkıntı olur mu acaba noktasında soru akla geliyor ama Türkiye'nin bu mahkemeye üye olmadığı için böyle bir, evet, sıkıntının söz konusu olmayacağı ifade ediliyor. Putin'in Türkiye ziyareti konusunda neler söylemek istersiniz? Bu arada Putin'den bir de tahıl koridoru konusunda bir açıklama geldi. Bu anlaşmada aldatıldık ve çıkmayı düşünebiliriz diyor Vladimir Putin. Bu nasıl sonuçlar doğurur ve görüşmede illaki bu konuda gündeme gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i vazgeçirme ihtimali var mıdır?
Evet, tahıl koridorundan başlayalım. Normalde Ukrayna ve Rusya dünyadaki ayçiçeği ham maddesinin yaklaşık yarısını iki ülke üretiyor. Buğday, mısır gibi temel o hayvansal besin olarak insanların o temel gıda maddeleri olan bu ürünlerin de ana ihracatçısı ülkeler konumunda. İşte bu ihtiyaç fazlası ürünlerin dünya pazarlarına çıkabilmesi de İstanbul Boğazı, boğazlar üzerinden oluyor. Ukrayna savaşında Ukrayna'nın limanları üzerine Rusya'nın bombardıman yapması sebebiyle Ukrayna özellikle ayçiçeği ve mısır, buğday olmak üzere temel tahıl ürünlerini dünya pazarlarına ulaştıramayınca geçtiğimiz yıl bu zamanlar bu ürünlerin fiyatlarında anormal bir yükselme söz konusu olmuştu. Türkiye'nin devreye girmesiyle şöyle bir formül bulundu. Ukrayna'nın tahılı dünya piyasasına sunulması karşılığında Rusya'da buğdayını
ve gübresini,
gübre ham maddesini dünyaya ihraç edebilecekti. Fakat Rusya diyor ki Ukrayna'nın malları
Rahatlıkla gidiyor.
Fakat bizimkine örtülüyor. Ambargolar var. Bir diğer konu Rusya'nın başta batılı bankalar olmak üzere birçok hesapları bloke edildi. Evet. Bloke edilmekle kalmadı. Ukrayna'ya verdikleri silahın parasını tahsil etmeye başladılar o paralarla. Yani Avrupalı bir taraftan Ukrayna'ya silah yardımında bulunuyor. Diğer taraftan da Rusya'nın
parasını
batı
alıyor.
Bankalarında bloke ettikleri paradan bunu düşmeye başladılar. Putin de işte bu sürdürülebilir bir durum değil. Olmazsa biz bunu bozarız bu anlaşmayı. Tehdidinde bulunuyor. Aslında anlaşmalara uyma eğiliminde olan Rusya'dır. Her defasında anlaşmayı kendi çıkarına yontan Batı blokudur ki Türkiye'ye aynı şey yapmışlardır. 50 yıldan beri Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında bekletiyorlar.
Vize anlaşması
aynı şekilde. NATO konusunda mesela Suriye'den Türkiye'ye tehditler olmaya başladığında, füzeler düşmeye başladığında Patriot füze savunma sistemlerini söküp götürdüler. Yani biz 5. maddeyi işletmeyeceğiz Türkiye'ye karşı dediler. Dolayısıyla Batı'nın çifte standardı ve ikiyüzlülüğü her zaman olduğu gibi bu Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya karşı da gösterilince Putin'in bu konudaki tavrı kendi içerisinde anlaşılabilir bir durumdur. Türkiye ziyareti konusuna gelince şu anda dünyada bu kuşak yol projesiyle birlikte yeni kurulacak dünya düzeni içerisinde iki ülke stratejik öneme sahip. İran ve Türkiye. Bunlar Çin ve Doğu blokunun içerisinde yer alırsa Batı Avrupa, Avrupa Birliği ve Amerika bu konuda çok eli zayıflayacak. Tam tersine İran ve Türkiye'nin Batı blokundan yana olduğu zaman ise diğer blok biraz daha terazide, siklette zayıf düşecek. Bu nedenle de İran zaten uzunca bir süreden beri Amerika ile ve Batı ile kavgalı olması, Rusya ile sıcak ilişkiler içerisinde olması hesabıyla ortada bir tek Türkiye faktörü kalıyor. İşte Türkiye'nin gerek NATO ile, Avrupa Birliği ile, gerekse Amerika ile işte bu PKK meselesi yüzünden, FETÖ meselesi yüzünden son 5 yıldan beri tarihinde hiç olmadığı kadar ilişkilerin gergin olması durumundan faydalanarak Putin sık sık Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerini biraz da kişisel olarak sıkı düzeyde tutarak Türkiye'nin batıya ne kadar mesafedeysek doğuya da o kadar mesafedeyiz. Her ikisi de bizim için eşit mesafededir. Biz milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa onun yanındayız ifadesinden yola çıkarak Putin bu ziyaretiyle şu mesajı veriyor. Aslında sizin milli çıkarlarınız gerek işte petrol, gaz alışverişinde, ham madde tedarikinde, ihracatınızda, ithalatınızda biz çok daha ön plandayız mesajını verip Türkiye'yi biraz daha kendi yanına çekme projesidir. Ama Türkiye'nin devlet aklı ise hiçbir zaman işte Rusya'nın yanında yer alıp Batı'yı karşısına aldığında veya Batı'nın yanında yer alıp Rusya'yı karşısına aldığında kaybeden olacağını bilmesi gerekir. Örnek Almanya. Merkel döneminde Almanya çok Türkiye'nin yaptığı gibi dengeli bir politika izliyor idi. Hem Rusya ile ilişkileri iyiydi. Amerika'yı Avrupa Birliği'ni dengede tutuyordu. Merkel sonrasında şu anda Olaf bizim Scholz, Kılıçdaroğlu evet. modeline benzer bir iktidar geldi. Tamamen Amerika'nın istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Rusya'yı birinci derecede düşman ilan etti. Rusya vanaları kapattı. Şu an enerji olarak bir darboğazın içerisinde ve birçok sanayi tesislerinde önümüzdeki yıllar içerisinde kapanabilme, enerji yokluğundan dolayı kapanabilme, silahlı kuvvetler olarak da Amerika'ya bağlılık Almanya'yı şu anda bu kadar büyük ekonomik dev olan Almanya'yı elikolu dünya siyasetinde evet. etkisiz eleman konumuna getirdi. İşte Türkiye'nin batıdan yana da doğudan yana da herhangi bir bloktan yana kayıtsız şartsız tavır alması Türkiye'nin şu andaki düştüğü Almanya konumuna düşürür ki bu Türkiye için işte iyi değildir. Bu herkesle eşit mesafede politikası Türkiye çıkarlarına en uygunudur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. Önemli bir toplantı var önümüzdeki günlerde. 21 Haziran'da Suriye konulu dörtlü toplantı Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecekmiş hocam. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında yapılıyor bu toplantı malumunuz. Daha önce Moskova'da yapılıyordu. Kazakistan'ın tercih edilmesinin bir anlamı var mıdır? Ve bu toplantıda önümüzdeki günlerde ne gibi somut sonuçlar ortaya çıkar?
Evet, Astana sürecini başlatılmasından Sayın Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in evet. etkisi vardır. Hatta Rus uçağının düşürülmesinden sonra Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin yani savaş düzeyinde böyle gerginleşmesi sırasında da ortamı yumuşatan Türkiye ile Rusya'yı bir masa etrafında oturtup belli bir noktada anlaşmayı sağlayan Nazarbayev'in arabuluculuğuydu. Dolayısıyla Astana süreci oradan başladı. Evet. Önce Türkiye ile Rusya barıştırıldı. Arkasından Suriye krizinde İran'ı da alınarak işte İran, Türkiye, Rusya arasında bir üçlü bir mutabakat anlaşması imzalanarak belli noktalarda Suriye'de yol alındı. Şimdi masaya Esad rejimi evet. de davet edilerek bu dörtlü bir masa oluşturulmaya çalışılıyor. Çünkü önceden Türkiye'nin rezervleri vardı ama geldiğimiz noktada şöyle bir durum ortaya çıktı. Biz bir taraftan rejime gayrimeşru diyorduk ama öbür taraftan Amerika'nın Fırat'ın doğusu Suriye'nin kuzeyinde devlet yapılanmasına girmesi, PKK'ya bir terör devleti kurdurma aşamasında yol kat etmesi o rejimden çok daha büyük bir tehdit olması hesabıyla artık Türkiye İran ve Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde oturulup bir yeni bir anayasa hazırlanması, işte bu Suriye'nin de bu masaya dahil edilmesiyle birlikte yeni bir Suriye Anayasası hazırlanarak ülke dışına sığınmacı olarak giden insanların topraklarına dönüp onların da belli bir can güvenliğinin ve ülke yönetiminde temsil kabiliyetinde yer verilmesi kaydı şartıyla yabancı kuvvetlerinde Suriye'den çekilmesi. Yani Türkiye diyor ki ben buradan çekilebilirim ama diyor önce siz buradaki DAEŞ'tan tutun da PKK'ya, YPG'ye, İran birliklerine bütün yabancı birlikler çıksın. Bir anayasa hazırlayın. Bizim Türkiye'dekiler, Ürdün ve Lübnan'dakiler ve dünyadaki Suriyeliler de kendi ülkesine gidecek bir zemin hazırlansın. Sonra biz çıkarız diyor. Ama bunlar evet. hiçbiri olmadan ilk şart olarak Türkiye'nin bu bölgeden çıkmasını istemek Türkiye'nin kabul edebileceği bir durum değildir. İşte müzakerelerde konu başlıkları bu olacaktır diye düşünüyorum. Hı-hı. Önümüzdeki evet. haftanın belki de ilk konusu bu olacaktır.
Evet, bir yol haritası konusunda evet. anlaşılmıştı zaten. Bunun ele alınması bekleniyor. Peki Mısır'la da Türkiye'nin son günlerde, son dönemde bir normalleşmesi söz konusuydu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi dolayısıyla Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Erdoğan'ı aramış ve bu görüşmede hem tebrik ile hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin büyükelçi statüsüne tekrar yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu arada bir haber var. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Büyükelçi Salih Mutluşen, Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye davet gönderdiği açıklamasını yapmış. Yani resmi olarak Sisi'ye bir davet gönderilmiş. Önümüzdeki günlerde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor bu durumda. Evet, bu ziyaret ne gibi önem taşır Mısır-Türkiye ilişkileri açısından ve kırgınlıklar, bütün o işte masada kırmızı çizgiler ne gibi evrilir, bunu soralım hocam.
Şimdi bölgede dört büyük aktör var: Türkiye, İran,
Suudi
Mısır,
Arabistan.
Suudi Arabistan.
Evet.
Ve bir de sonradan nevzuhur İsrail, Batılı'nın oradaki Truvat konumunda. Şimdi son yıllarda Körfez'de bir denge, dış politikada dengeler değişmeye başladı. Önceden Amerika Körfez ülkelerini İran'la korkutup milyar dolarlık silah satışları yapıyordu. Hatta geçtiğimiz yıl 25 milyar dolarlık uçak satışını, evet, Suudi Arabistan'a hatta zorla diyebileceğimiz derecede satış yaptırdı. Ancak bu ülkelerin başı derde girdiğinde Amerika'nın ve Batı'nın çok da fazla bunların milli güvenliğini dert etmediği görüldü. Bu ülkelerde artık başka ülkelerle ilişki kurmaya, evet, başladı ve Çin'in de bölgede ekonomik olarak etkisini arttırmasına bağlı olarak Suudi Arabistan'la İran arasında bir yakınlaşma ve ticari bir ilişki söz konusu oldu. Nasıl ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'yi şu anda İran'la çok iyi ekonomik, evet, işbirliği yapıyor. Suudi Arabistan da bu formülle İran'la ekonomik ilişkilerini geliştirerek artık silahla değil ekonomik olarak bir takım ambargolar veya teşviklerle alver politikası izleme yoluna gidiyorlar. İşte Suudi Arabistan İran yakınlaşmasına paralel olarak Türkiye'de Mısır'la Doğu Akdeniz'deki bu hidrokarbon yataklarının paylaşımı, Yunanistan'a, İsrail'e, Kıbrıs Rum kesimine ve Batılı büyük petrol şirketlerine karşı ortak bir tavır alma bakımından Türkiye ile Mısır'ın aynı güzergahta, hatta Lübnan'ı da yanlarına alarak aynı kulvarda olmaları, evet, ellerini güçlendirmeleri bakımından, hatta Libya, Mısır, Lübnan, Türkiye'nin aynı tezi savunması, evet, hem kendi milli çıkarları açısından hem de bölgesel dengeler açısından önemli oldu ki burada milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz yıllık ve trilyon dolarlık, trilyon metreküplük petrol ve doğal gaz rezervlerinin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye-Mısır yakınlaşması Mursi'nin devrilmesinden sonra iplerin kopmasından itibaren gelinen süreçte bakıldı ki bu gerginlik her iki tarafında milli çıkarlarına zarar veriyor. Daha sonra ülkelerin ebedi düşmanlıkları, evet, ve dostlukları olmayacağı, ülkelerin milli çıkarlarının önemli olduğu, Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu münhasır alanların, evet, paylaşımı mutabakatıyla birlikte Mısır'la da bu anlaşma yapıldığında Mısır'ın öncekine göre alanları daha da genişliyor. Bu nedenle şu anda Türkiye'nin Mısır'la, Cumhurbaşkanı'nın Sisi ile görüşmesinin yegane birinci hedefi aslında Doğu Akdeniz'deki bu büyük kapışmada, ki Türkiye dikkat edilirse sismik gemilerini önce Karadeniz'e çekti. Karadeniz'de yeni keşifler yapıldı. Normalde Akdeniz'de yapacaktık, tabii, biz, evet, bunları. Akdeniz'de bu müttefikleri ve cepheyi bir sağlamlaştırıp ondan sonra kazmayı, vurmayı Türkiye'yi planlıyor. Çünkü artık Karadeniz'deki bu sismik gemiler ve sondaj işlemleri belli bir noktaya geldikten sonra bizim şu anda dünyada 6-7 tane böyle deniz içerisinde sondaj yapabilen gemilerin 3 tanesi Türkiye'de. Yani Türkiye şu anda durdurulamaz bir ölçüde gerek karada, denizde petrol, gaz arayan, aynı zamanda savunma sanayinde hızla yükselen bir değer. Yani 3-5 yıl içerisinde biz Türkiye'nin önüne bir engel koyamasak ondan sonra zapt edemeyiz diye uluslararası literatürde çıkan çok sayıda da makale olduğunu, evet, başta Amerikan think tank kuruluşları olmak üzere buna kafa yoran uluslararası uzmanların bu şekildeki görüşlerinde dikkate almak lazım. Kısaca Türkiye'nin Mısır'la yakınlaşması sadece o kişisel husumetler, darbeler, Sisi, Erdoğan meselesi değil. Doğu Akdeniz'deki büyük milli çıkarda her iki ülkenin de ortak bir menfaatinin olması diye özetleyebiliriz.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. İlk bölümü bu konuyla tamamlamış olalım. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla sohbetimize, birliklerimize kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi tabii birliklerimize Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla devam ediyoruz. Önemli konuları, gündem başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, NATO Savunma Bakanları toplantısı gerçekleştiriliyor. İki günlük bir toplantı söz konusu ve bu toplantıda öncelikli gündem maddesi Ukrayna meselesi tabii ki. Ukrayna-Rusya savaşı ama diğer taraftan İsveç'in NATO üyeliği de gündemde. Stoltenberg'in yaptığı bir açıklama var. 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesine kadar İsveç'in NATO üyeliğinin mümkün olduğunu ancak bunun garantisini veremeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan dönüşü yaptığı açıklamada Vilnius'taki zirvede el bebek gül bebek İsveç'e tamam diyemeyeceklerini ifade etti. Çünkü İsveç'in daha yapması gereken şeylerin olduğunu, atması gereken adımların olduğunu ifade etti. 1 Haziran'da terörle mücadele yasası yürürlüğe girdi ancak bu tamamen Türkiye'yi tatmin etmiş noktada değil. Bu noktada neler söylemek lazım? Hem Stoltenberg'in açıklamaları hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İsveç'in NATO üyeliğinde vizeyi almasına yeşil ışık yakıyor mu? Ve NATO Savunma Bakanları toplantısının gündemine dair de sizin görüşlerinizi alalım.
Ukrayna Savaşı başlayıncaya kadar 37'den oluşan NATO, ikisi Kanada ve ABD dışında 28 tane Avrupa menşeili üyesi var idi. Türkiye'de NATO'nun kurucu üyelerinden biri. Bu Ukrayna Savaşı ile birlikte Finlandiya'nın geçtiğimiz günlerde girmesiyle 31 oldu. Ve İsveç de girerse 32 tane üyesi olacak. Şimdi NATO'nun bu zirvesinde her ne kadar Ukrayna konusu gündeme gelmiş olsa bile Ukrayna bir NATO üyesi olmadığı için buraya direkt bir müdahale söz konusu değil. Bu nedenle Rusya'da diğer taraftan o Donbas bölgesindeki Luhansk, Kırım ve Donbas'ı ilhak etmesinden dolayı NATO'nun buraya müdahale etmiş olması Rusya'yla da direkt bir sıcak çatışmaya girmesi demektir ki bu pek de göze alınabilecek bir durum değildir. Son 30 yıl içerisinde NATO'nun yapmış olduğu operasyonlara baktığımızda Afganistan işgali, Irak işgali ve dünyada hep böyle müdahale ettiği yerler Libya'da dahil olmak üzere hep devlet otoritesi çökmüş, karşısında böyle ciddi bir ordunun olmadığı yerlere müdahale ediyor NATO. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeyi NATO'nun karşısına alması pek beklenemez. Zaten Amerika'dan sonra ikinci büyük güçtür Türkiye. Gelelim bu İsveç'in katılması hadisesine. Aslında içimden bir ses şunu da söylüyor. Yani bu Kur'an yakma hadisesinde olsun, bu en azılı PKK'lıların hala İsveç'in içerisinde cirit atıyor noktada devletin buna göz yumması olsun. Aslında İsveç çok da fazla NATO'ya girmeyi istemediğini gösteren, yani İsveç'in içerisinde bir damar aslında NATO'ya girmeyi çok fazla istemiyor. Ancak Amerika İsveç'in NATO'ya girmesi konusunda çok ısrarlı baskı yapıyor ki Rusya'ya karşı bir bariyer, bir duvar örebilmek. Yani kısaca İsveç'in NATO üyeliğini istemesinden daha fazla Amerika İsveç'in NATO üyeliği için bastıran bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Macaristan'ın da bu konudaki tavrı açık. Yani diyor ki bu PKK ile ilgili olan bir takım, nasıl ki hani bizim mecliste bu HDP'ye bu PKK ile arana bağ koy yoksa meşruiyet zeminden kayıyorsun. Türkiye'nin de nasıl ki HDP-PKK ilişkisinde yani söylenen sözler gibi İsveç'e de deniyor ki yani sen NATO'ya üye olmak istiyorsan o zaman bu PKK ile olan bu organik şeylerinden vazgeç, bunlara bir takım yasal müeyyideler getir ve Türkiye'nin istemiş olduğu bir takım Interpol tarafından aranan suçları iade et, bunu kaldırırız diyor. Fakat İsveç'te bunu ayak sürmesinin bir sebebini bu şekilde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. NATO Genel Sekreteri sık sık Türkiye'ye geliyor. Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler söylüyor. Çünkü Türkiye olmadan NATO'nun herhangi bir yerde, geçtiğinde Kosova'da dahil olmak üzere herhangi bir aktif iş yaparken mutlaka Türkiye'nin askeri gücüne ihtiyacı olduğunu biliyor. Yani Amerika'dan sonra şu anda Türkiye NATO'da en büyük silahlı gücü oluşturuyor. Dolayısıyla NATO ayakta durmak istiyorsa Türkiye'yi mutlaka yanında görmek istiyor.
Peki hocam. İsviçre ile devam edelim. Başkent Zürih'te yapılan bir eylem var. Hem Türkiye hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir provokasyon söz konusu. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı ve uyarıldı. Bir bayrak yakıyorsunuz, bu normal değil. İsviçre hükümetinin tutuklama kararı alması gerekiyor denildi. İsviçre'nin ne yapmaya çalıştığına dair neler söylemek istersiniz? PKK yandaşlarının İsviçre'de de cirit atıyor olması Avrupa açısından ne anlama geliyor hocam?
Şimdi bu seçimler öncesinde Batı kamuoyu ve Türkiye'deki o sol cenahta bu Erdoğan yönetiminin gideceğine %100'e yakın bir inanmışlıkları söz konusuydu. Bu doğudaki bu HDP PKK yanlıları da aynı şeyi düşünüyordu ve 15 Mayıs sonrasına ilişkin de birçok hazırlıklar ve planları vardı. İşte bu seçimin sonucu bu şekilde tecelli edince mesela FETÖ'cüler arasında sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla 5 yıl daha seçim olmadığı için itirafçı olmaması için FETÖ taraftarlarının Sayın Cumhurbaşkanı'nın hastalığı üzerinden işte öldü, ölecek, bunadı. Yani artık o ölüm ve hastalık üzerine bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. PKK'lılar da işte yıkılmadık ayaktayız mesajı vermek için Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yürüyüşler, pankart açmalar, Türk bayrağına, Sayın Cumhurbaşkanı'nın posterine yönelik bir takım çirkin saldırılarla dünya kamuoyunda gündeme gelerek aslında Türkiye ve Irak'ta, Suriye'de kendi müntesiplerine, bakın FETÖ'de de PKK'da da aynı mesaj var. Yani yıkılmadık, ayaktayız, biz buradayız, siz kuyruğu dik tutun. Halbuki bir hafta önce Irak'ın kuzeyinde bir mağarada ele geçirilen teröristin açlıktan ölmek üzere olduğu mesajı gündeme gelmesinden hemen sonra Avrupa'daki bu tür gösterilerin olduğunu biraz böyle zamanlama olarak dikkate aldığımızda maalesef Avrupa'da gerek silah ticareti gerek uyuşturucu ticareti her türlü kara para aklama işlerinde olsun Avrupa'daki Kürt kökenli gurbetçilerden haraç olarak toplanan paralarla epey bir palazlanıp belli bir güç noktasına gelen bu terör grupları ülkeler tarafından da artık dokunulduğunda başlarına iş açacaklarını düşündükleri bir tehdit haline de gelmiş durumda. Ve İsviçre'de yapılmasının sebebi İsviçre biliyorsunuz hem NATO'da hem de Avrupa Birliği'nde olmayan tarafsız konumlu bir ülke. Dolayısıyla da Türkiye'nin NATO'yu, Avrupa Birliği'ni ve diğerlerini de gündeme koyup devreye sokmaması için İsviçre'de başlatılması da ayrı da manidar bir durumdur diye düşünüyorum.
Evet hocam, devam edelim. Bir başka gündem başlığıyla Türk komandoları Kuzey Mitrovica'da göreve başlamışlar hocam. Geçen hafta konuşmuştuk Kosova'ya. Barış gücü bünyesinde komandolarımız gitmişti. Sırp çoğunluğun yaşadığı Mitrovica'ya bağlı Zubin Potok'ta komandolarımız göreve başlamışlar. Devriye görevi üstleniyorlar. Tabii Kosova'ya bizim askerlerimizin girişi sırasında çekilen videolarda dolaşıma sokuldu. Sevinç ifadeleriyle karşılandı askerlerimiz. Diğer taraftan da Kosova'da Başbakan Albin Kurti Sırbistan'da sınır kontrollerinin sıkıştırılarak dolaşımın sınırlandırıldığını ve Sırbistan'dan gelen araçların özellikle nakliye araçlarının denetimlerinin artırıldığını bildirmiş. Diğer taraftan da NATO, ABD her iki tarafa da gerilimi düşürün çağrısında bulunuyor Sırbistan ve Kosova'ya. Oradaki son gelişmeleri sizden dinleyelim hocam.
Şimdi az önceki sözleriniz içerisinde Kosova'nın kuzeyindeki Mitrovica bölgesine giden Türk komandolarının konumu.
Evet.
Mesela Türkiye'den başkent Priştina'ya önce intikal edildi. Hı hı. Priştina'da Sultan Murat Kışlası'na yerleştiler. Evet. Oradan da görev yerler olan Kosova'nın o Mitrovica bölgesine gittiler. Evet. Ve orada gerek başkent Priştina'da, gerek Kosova'nın Prizren başta olmak üzere Mamuşa'da, İpek'te, çeşitli yerlerinde Türk askerine karşı büyük bir tezahürat ve sevinç gösterileri söz konusu. Yani düşünün ki yani Türkiye'ye başka bir yabancı asker veya işte dünyanın herhangi bir yerine başka bir ülkenin askeri geldiğinde bir sevinç tezahüretinin olması mümkün değildir. Yani Birleşmiş Milletler Komutası'nda dünyanın 100 küsur ülkesinden kendi bayrağıyla Birleşmiş Milletler'e bağlı askerler belli noktalarda görevlendirilirler. Fakat Türk askerinin oraya giderek görev alması sırasında Kosova halkının yapmış olduğu sevinç ve tezahürat gösterisi işte medeniyet coğrafyamız açısından oraların hala manevi olarak bizim bir parçamız olduğu ve bu askerlerin oraya ayak basmasıyla birlikte de halk nezdinde bunun o uyuyan hani devin, cinin şişeden çıkması gibi bir şeydir. Bunu da Batılılar görüyorlar. Niçin Amerikan askeri, Alman askeri, İngiliz askeri alkışlanmıyor da Türk askeri? Yani bizim orada 500 yıllık bir müktesebatımızın olması söz konusu. İnşallah oradaki askerlerimiz, komandolarımız sadece Kosovalıları değil, oradaki Sırpları da bütün Balkan coğrafyasındaki barışı da koruması açısından önemli bir görev icra edecekleri kanaatindeyiz. Onlara başarılar diliyoruz.
Eyvallah hocam. Devam edelim. Maalesef bunu medeniyet coğrafyamız programında sıkça konuşuyoruz. Göçmenlerin yaşadığı dramı hocam. Bir yerden bir yere sürükleniyorlar. O esnada da maalesef olan göçmenleri oluyor. Son olarak Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora oldu ve battı. 79 kişi vefat etti. 700 kişinin olduğu ifade ediliyor bu teknede. Ve içinde Suriye, Filistin, Afganistan, Pakistan uyruklu insanlarımız var maalesef. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi Akdeniz adeta son 10-15 yıl içerisinde bir mülteci mezarlığı haline geldi. Çünkü Afrika'nın Sahra Altı bölgesinden ta Somali'den tutun Mali'ye kadar kuraklığın, iç çatışmaların olduğu bölgelerden insanlar önce işte Kuzey Afrika sahillerine geliyorlar. Libya, Mısır, Fas. Oradan da çok da sağlıklı olmayan gemilerle insan kaçakları vasıtasıyla Avrupa kıyılarına gitmeye çalışıyor. İşte Türkiye'de Afganistan ve İç Asya'dan gelen göçlerin İran üzerinden Türkiye bir transit ülke konumunda. Bu nedenle bizim de aynı şekilde bu mültecilerle bir takım sıkıntılarımız var son 15 yıl içerisinde. Ancak Türkiye yakaladığı mültecileri en azından onlara yemek veriyor, erzak veriyor, sağlık kontrolünde bulunuyor. Arkasından kendi ülkesine deport ediyor. Yani şu anda İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre 10 binlerle ifade edilen başta Afganistan olmak üzere birçok ülkelerden gelen mülteciler kendi ülkelerine gönderiliyor. Fakat Frontex dediğimiz önleme Avrupa Birliği'nin mesela bu öncü birlikleri bu büyük gemilerden botlara binen ve karaya ulaşmak üzere olan kadın, çocuk, mültecilerin botlarını bizzat oradaki görevlilerin şişleyerek söndürdüğü ve çığlıklar içerisinde göz göre göre ölüme sevk ettikleri bu kayıtlar arasında yer alıyor uluslararası gözlemciler tarafından. Bu nedenle karaya ayak basmadan denizde boğulmaları çok da fazla bir Yunanlıyı, bir İtalyanı, bir Avrupalıyı ilgilendirmiyor. Bu nedenle karaya ayak basabilenler kendilerini şanslı hissediyorlar. Da karaya girmeden de Akdeniz'de son yıllarda, yani bu basına yansıyan ve yansımayan yüzlerce, binlerce insana mezar olduğunu görüyoruz. Peki tarihte bunu bir benzerini nasıl görüyoruz? İşte kölelik sisteminde Afrika'dan topladığı köleleri Amerika'ya işçi olarak götürürken yolda hastalananlar nasıl ki gemiden atıyorlardı, o milyonlarca insanı bu şekilde katlettiler. Bugün de benzeri yaşanıyor. O halde işte Türkiye'nin şu anda yeni bir dünya düzeni, yeni bir Türkiye yüzyılı derken Afrika'da, Türkistan'da ve Orta Doğu coğrafyasında bu insanlara kendi ülkelerinde kendi izzetleriyle, kendi imkanlarıyla yaşayabilme şansı tanıyan bir takım projeler sunuyor. İşte bir takım ekonomik işbirliği önerileri var. Kalkınma bankaları kurulması, terörden arındırılması ve Türkiye bu insanlara balık tutmayı öğretiyor. Ve örtülü bir şekilde bakın bu gemilere sallara dolarak Avrupa'ya gelmeye çalışan o ülkelerin hala yeraltı yerüstü kaynaklarının Fransa gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi ülkeler tarafından bir şekilde gasp edildiğini, yok pahasına sömürüldüğünü görmek mümkündür. Yani bir taraftan dünya kamuoyuna bu insanlar fakir, evet, aç deniyorlar. Diğer taraftan da hala bu insanları sömüren bir batı emperyalizmi olduğunda bilmekte fayda var.
Peki hocam. Devam edelim. İsrail zulmüne dair gelen haberlerle İsrail birçok kez insan hakları ihlalinde bulunuyor. Hayatı bununla geçmiş durumda neredeyse İsrail'in. Son olarak yine tutuklu bir Filistinlinin evini yıktı İsrail buldozerleri. Bu esnada da buna tepki gösteren Filistinli bir kişiyi şehit ettiler. 6 kişiyi de yaraladılar. Şöyle baktığımız zaman 2023 yılı başından itibaren hocam aynı gerekçelerle İsrail 100'den fazla evi yıkmış ve buna dünya tepkisiz maalesef belli raporlara giriyor bu hadiseler ama sadece o raporlarda bir istatistik olarak kalıyor. Dünyadan o batıdan, medeni batıdan buna dair bir tepki, bir dur diyen yok maalesef. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi dünyada suçların şahsiliği ilkesi vardır. Yani sizin işlediğiniz bir suçtan dolayı annenizin, babanızın, kardeşlerinizin yargılanması ne İslam hukukunda, ne bugünkü bizim meri hukukta, ne de dünyadaki hukuk sistemlerinde böyle bir ceza yoktur. Hele hele bir gencin diyelim ki suç işlediği tespit edilse, evet, diyelim ki bir Filistinli genç İsrail askerine karşı taş attı, bıçak çekti veya İsrail askerini yaraladı veya öldürdü diyelim. Hı hı. Zaten onu anında öldürüyorlar orada.
Evet.
Peki sonra ne yapıyor İsrail? Bu Filistinli gencin, öldürdükleri, katlettikleri gencin ailesinin evini yıkıyor.
Evet.
Buradaki amaç o evin maddi değeri falan değil. Filistinliler ölüme pahasına da olsa, hatta biz Doğu Kudüs'te bir o Mescid-i Aksa'nın girişinde küçük bir, yani şu bizim stüdyo büyüklüğündeki kadar bir yere İsraillilerin milyon dolarlar para teklif etmesine karşılık satmadığını, burasının bir cephe hattı olduğunu, hatta toprağını veyahut da dükkanını İsraillere satanlara karşı da Filistinlilerin çok büyük bir manevi bir abluka uyguladığını orada görmüştük. Şimdi İsrail bakıyor ki tapulu arazilerini satmayan bu Filistinlilerin bu çok böyle saygıdeğer tavrına karşılık yeni bir metot geliştiriyor. Herhangi bir şekilde İsrail askerine karşı taş atan, suç işleyen herhangi bir genci diyor ki bak, evet, ceza olarak da diyor seni evini yıkacağım. evini, arazisini buldozerle dümdüz ediyor. Dolayısıyla o ailenin orada yeniden inşa etmesine de müsaade etmiyor. Bir süre sonra da o bölgelere Yahudi yerleşimcileri kuruyor. Bugün Batı Şeria'nın şu anda yarıya yakınını bu şekilde, yani İsrailli yerleşimcilerin Filistinlerden gasp ettikleri topraklardan oluşuyor. Yani İsrail adım adım, böyle gıdım gıdım 1948'den bu yana her gün bir adım daha Filistin toprakları üzerinde işgal, ilhak ve göç ettirme politikası, evet, uyguluyor. Hatta DAEŞ'in Suriye'de bu kadar adam kesen görüntülerin oluşmasının bir sebebinin de bu coğrafyanın insansızlaştırma ve geleceğin büyük İsrail'ine ön açma politikası olarak düşünebiliriz. Dünyada LGBT'yi yaygınlaştıran ve insanın kendi hem cinsiyle cinsel tatminini sağlayarak nüfusun artmasını önlemeye yönelik bu sinsi şeytani planın gerisinde de bakıyorsunuz bu Siyonistlerin bir hedefi vardır. Evet. Bir taraftan Müslümanlara ve diğer insanların nüfusunu ebterleştirme politikası, gerek gıda olarak gerek bu LGBT olarak verirken, bakıyorsunuz bu Yahudi ailelerinde hiç 6 çocuktan aşağı çocuk yapan yoktur. Gidin mesela Londra'da, İngiltere'de, Amerika'da, New York'ta 5 çocuklu, 10 çocuklu bir aile görseniz muhtemelen bu Musevi ailelerdir. Evet. Yani kendileri alabildiğine çok çocuk yaparken dünyadaki diğer insanların da ebterleşmesi için elinden geleni yapıyorlar. Bunlar böyle masum politikalar olmadığını da söyleyebiliriz.
Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmenin yollarını aradığını yazıyor İsrail basını. İsrail'e bu noktada en sert tepkiyi gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor malumunuz. Netanyahu'nun bu görüşme yolları aramasının sebebi ne olabilir hocam?
Şimdi İsrail çıkarını düşünen bir ülkedir. Evet. Yani öyle kimseye kaşına gözüne bakarak değer vermez. Şu an İsrail'in bu Doğu Akdeniz'deki doğal gazını dünya piyasalarına arz edebilmesi için Türkiye güzergahını kullanması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu özellikle Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinliler yönünde çok kesin bir şekilde tavrını ortaya koymasından dolayı, yani artık Türkiye'nin tepkisini de belli bir şekilde tölere etme amacı da güdebilir. Ve İsrail Türkiye ile iki şekilde diyalog kurmak ister. Birincisinde ekonomik olarak çıkarı olduğu için. Evet. İkincisi de Türkiye'nin öyle ya da böyle bölgede İsrail'in en çekindiği ülke olması. Yani Arap ülkelerinin çok da fazla kale alınmadığını, yani İsrail bir adım atarken Filistinlere karşı veyahut da İslam dünyasına karşı pervasız bir hareket yaparken, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Türkiye'nin tavrını en çok böyle çekiniyor. Onun dışında da çok da fazla kale almıyor diye düşünebiliriz.
Peki hocam, az önce de bahsettiniz bu toplumu ifsad eden örgütlerin dünyadaki dolaşımına dair. Buna en sert tepkiyi koyan ülkelerden biri Rusya şüphesiz. Son olarak cinsiyet değiştirmeyi yasaklayan yasayı Rusya onaylamış. Önemli bir adım. Yasayı savunan milletvekilleri LGBT örgütlerinin gençlere karşı yıkıcı faaliyetler yürüttüklerini belirtmişler ve bu yolla da onların ilerlemesine, genişlemesine engel olacaklarını belirtiyor Rus milletvekilleri. Bu arada Türkiye'de de tabii ki bu akıma karşı bir duruş söz konusu, karşı duruş. Mesela İstanbul Valisi Davut Gül, yapılacak olan sözde bu onur yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini belirtiyor. Yarın da Büyük Aile Platformu saat 11'de Taksim AKM'de LGBT propaganda ve dayatmasına karşı bir çağrı da bulunacak ve önemli açıklamalarda bulunulacak. Bunu da belirterek sözü size bırakayım hocam. Rusya'nın aldığı bu önemli tavır ve Türkiye'deki
önce
tavır.
Önce şunu ifade edelim. 1990'lı yıllarda Rus Bilimler Akademisi'nin şöyle bir ifadesi var. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde Rusya için en büyük milli güvenlik sorunu Rus nüfusunun azalması diyor. Doğurganlığın azalması. Yani bunlar mevcut kadın başına ortalama doğumlara ve ülkenin gidişatına bakarak bir perspektif sunuyorlar. Şimdi Rusya'nın nüfus azalması diye bir sorunu varken LGBT'nin de tam tersine evlenmeyi, çocuk yapmayı, nüfusun üremesini engellemek üzere hazırlanmış bir şeytani plan olduğunu ortaya koyarsak, Rusya'nın bu tavrı Ortodoks Kilisesi'nin veyahut da dini bir takım endişelerden daha çok siyasi ve var olma mücadelesi olduğunu, yani Rusya bir Nijerya gibi, bir Hindistan gibi nüfus artan bir ülke değil. Rusya nüfusu azalmakta olan bir ülke. Şimdi Türkiye ile ilgili de baktığımızda kadın başına 2.1 çocuğun altına düştüğü zaman ülke için gelecekte alarm zilleri çalıyor demektir. Ve Türkiye son birkaç yıldır 1.8'lere düştü kadın başına ortalama doğurganlık. Şu an Türkiye'de de önümüzdeki 10 yıllar içerisinde eğer bir tedbir alınmazsa nüfusun bırak artmayı azalmaya doğru gideceğini söyleyebiliriz. Ve gençler arasında bakın evlenmenin ne kadar hiç düşünülmediğini. Evet. Çünkü bu LGBT akımı veya küresel emperyalizm şöyle diyor. Bu getir götür şirketlerine bakarsanız çoğu büyük firmaların değil mi? Yani küçük esnafı bitirdiler. Peki ne diyor? Gel diyor seni bu getir götür firmasında altına bir motor verelim. Kuryelik yap. 5 gün kazan, haftanın 2 günü de git, ye, iç, eğlen, keyfine bak. Evlenmek senin neyine? Zaten bu pahalılıkta evlenmek de zor, ev almak da zor vesaire. Ki Amerika'da, ben bunu 2010 yıl kadar önce Amerika'da böyle bir düzen görmüştüm. Şimdi artık Amerika'dakini bizim bu 30 yaş altındaki gençlere de dayatıyorlar. Bu küreselcilerin dünyaya sunmuş oldukları, biraz da dayatmış oldukları bir gerçek bu. Diyor ki bütün servet bizim elimizde olsun. Siz burada sadece bu işlerin kuryeliğini, ameliliğini, işçiliğini yapın. Ve size de dolgun maaşlar veririz. Aldığınız bu paralarla da gidin, yiyin, için, eğlenin. Bir hafta günün sonunda da 5 parası olarak tekrar buraya devam edin. Fakat evlenmeye, çocuk yapmaya, neslinizi devam ettirmeye de çok da fazla kafa yormayın, anı yaşayın diyorlar. Yani kimseye hesap vermeyin gibi böyle insanı hayasızlığa, utanmazlığa, yani evliliğe giden yolların önünü mümkün olduğu kadar kapatan, yani evliliği pahalılaştırıp zinayı ucuzlaştıran bir sistemdir. Maalesef. Ve geldiği noktada bu LGBT'de bunun artık bir paravanı olaraktır. Bütün dünyada ve Türkiye'deki LGBT teşkilatlarının yurt dışı tarafından fonlandığını ve yurt dışından gönderilen paralarla kurulan paravan şirketler vasıtasıyla da bu işlerin yürütüldüğünü bilmekte fayda var. Bunlar böyle masumane 3-5 kişinin cinsel arzularını tatmin etmek istiyor da bunlar hak talep ediyor falan değil. Bu küresel bir projedir. Bunu da bilmekte fayda var.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu konuyla birlikte bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.